Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz Talha Polat. Her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Elhamdülillah, çok şükür. Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah, bizler de iyiyiz.
Allah iyilik versin.
Allah razı olsun hocam. Hocam, hiç vakit kaybetmeden ilk sorumla başlıyorum. Emanet parayla ticaret yapılabilir mi?
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Emanet ne demek? Bir kimsenin bir başkasına koruması için veya kullanması için bir mal vermek. Yani emanet deyince biz Türkçe'de ne anlarız? Bir, senin diyelim ki bir bardağa ihtiyacın var. Bana diyorsun ki, hocam şu senin bana bir bardak verir misin? Ben onu iki gün sonra sana iade edeyim. Bu olabilir. Bir de ben derim ki bu bardak sende kalsın. Sen de bu koru sen bunu, ben senden sonra bunu alayım. Hı hı. Bir de böyle olur. İkisine de emanet denir. Fıkıhta kullanıp iade etmek kastıyla, şartıyla verilene biz iare veya ariyet diyoruz. Türkçe'de bunun karşılığı ireti.
İreti.
İreti. Bu koruması için, muhafaza etmesi için verilene de vedia diyoruz. Asıl emanet dediğimizde bu oluyor, vedia. Şimdi emanet alan kişi, o emanet aldığı mal elinde emanet olduğu için onda herhangi bir emanet verenin izni olmadan onda herhangi bir tasarrufta bulunması caiz değildir. Yani ben sana diyelim ki bilgisayar verdim koruman için.
Evet hocam.
Ben sana izin vermemişsem sen o bilgisayarı açamazsın, kullanamazsın. O senin elinde emanettir. Şayet sen o emanet olarak aldığın malı emanet verenin izni olmadan, örneğimizde benim iznim olmadan kullanırsanız o mal emanet olmaktan çıkar, gasp durumuna düşer. Gasp ne demek? Gasp günahtır. Yani bir kimsenin malını haksız yere zorla el koymaktır gasp. Emanet malı, emanet elinde emanet malı olan kişi o malı sahibinin izni olmadan kullandığı zaman sanki onu gasp etmiş gibi olur. Dolayısıyla da günaha girmiş olur. Ayrıca şimdi bu sorduğun soruda emanet olarak elinde para bulunuyor. Hı hı. Ve onda tasarrufta bulunuyor. Şimdi para aslında tayinle tayin etmez. Yani sen benden bir mal satın alırken verdiğin para belirli bir parayı vermek zorunda değilsin. Yani sen gidiyorsun daha doğrusu bir esnafa, oradan bir elbise alıyorsun. O elbiseyi alırken muayyen bir 2000 lirayı mesela vermek zorunda değilsin. Herhangi bir 2000 lira vermek zorundasın. Ve sen o elbisenin fiyatını, parasını öderken satıcının eline o para geçmeden senin elinden düşse ve yansa, sen onun yerine başka bir 2000 lira vereceksin. Niye? Çünkü para tayin etmiyor. Ha şimdi emanet mal eğer para ise ve sen hem öyle para var elinde hem başka para var ve bunları karıştırmışsın. Sen oradan bir ödeme yaparsan ve bununla kar edersen bunda bir sakınca olmaz. Hı hı. Ama öyle değil. Sadece senin elinde emanet para var. Başka para yok. Sen onunla bir şey satın alıyorsun. Ne yaptın şimdi? Sahibinin, paranın sahibinin emanetin bırakana haksızlık yapmış oluyorsun. Ona biz taaddi diyoruz. Haksız fiil yapmış oluyorsun. Ve günaha girmiş oluyorsun. Ve gasip durumuna düşüyorsun. Şimdi dolayısıyla buradaki elde edilen kar. Yani senin paran yok. Tamamen emanet para var elinde. Onunla bir mal satın almışsın. Ve onu satmışsın. Efendim. Ve kar etmişsin. Şimdi bu kime aittir? Bu içtihadi bir meseledir. Yani bunun cevabı açıkça Kur'an'da sünnete geçmez. Genel fıkhi kurallar içerisinde bu değerlendiriliyor. Ve bu konuda üç tane görüş ortaya çıkıyor. Bir, bu kar bu tasarrufta bulunana aittir. Yani ticaret yapana aittir kar. Ama günahtır. Gasp. Bu bir. İki, emanetin verene aittir. Bu görüş var. Yani emanet bırakan kişiye aittir. Üç, ikisine de değil de fakirlere verilir o kar. Böyle görüşler var. Tabii dediğim gibi bu hüküm bir ayete, hadise dayanmıyor. Fıkhın genel kuralları çerçevesinde İslam alimlerinin ortaya koyduğu görüşler.
Eyvallah, eyvallah hocam.
Burada mesela bana kalırsa en uygunu fakire verilmesi denilebilir.
Hocam şimdi küçük yaştayken babası vefat eden çocuğa mirastaki payı ne zaman teslim edilmeli?
Şimdi küçük çocuk deyince ne anlıyoruz biz?
Ergin olmayan.
Çocuk deyince ne anlıyoruz? Bir, ana rahmindeki çocuk. Bu çocuktur. O da mirasçı olabilir. Yani baba öldü. Hanım hamile. Bu hanımın karnındaki çocuk o ölen babaya mirasçı. Bu bir.
Daha doğmadan mirasçı.
Mirasçı. Sonra bir ikincisi var. Doğmuş. Ama daha temiz çağına gelmemiş. Temiz sahne demek yani iyi kötüden ayırt edebilecek ki o genelde 7 yaş olarak telakki edilir. Bir bu var. Bir de 7 yaşla ergenlik çağı arası var. Bunun üçü de çocuk. Birisine biz cenin diyoruz, öteki ikisine çocuk diyoruz. Şimdi cenin babası öldü. Ana rahminde var. Tabii eskiden doğmadan onun cinsiyeti bilinemiyordu. Dolayısıyla da eski fıkıh kaynaklarında o çocuğun payı bir defa erkek olarak hesaplanır. Bir de kız olarak hesaplanır. Hangisi daha fazlaysa o ayrılır. Ve doğduktan sonra onun velisine verilir idi. Ama günümüzde ultrasonla vesaireyle çocukların cinsiyeti %100 eğer belli oluyorsa ona göre erkek çocuksa erkek payı, kız çocuksa kız payı ayrılır.
Evet.
Şimdi ve bu çocuk doğduğu anda o çocuğun velisine verilir o şey. Mirastaki payı, çocuğun mirastaki payı. Çocuk adına velisine. Velisi kimdir? Şimdi baba öldüğünü farz ediyoruz ya. Mesela varsa dededir. Dede yoksa dedenin mesela vasisidir. Yani çocuğa bakması için birini tayin etmiş. Mesela Hazreti Peygamber'in dedesi kimdi? Abdülmuttalip vasisiydi aynı zamanda. Sonra amcası Ebu Talip vasisi oldu. Şimdi eğer dede yoksa büyük erkek kardeş. O yoksa amca. Bunlar çocuğun velileridir. Yani kendisine erkek tarafından ulaşan, baba tarafından ulaşan erkek yakın akrabalardır. Yakınlık sırasına göre bu değişir. Şimdi çocuk eğer 7 yaşından önce ise bu çocuğun malı doğduğu andan itibaren onun velisine verilir. Velisi o malı, o çocuğun malını korur. Muhafaza eder. Çocuk 7 yaşını geçti. Eğer buna sabi mümeyyiz diyoruz. Bunun yaptığı tasarruflar velisinin izniyle geçerli olur. Yaptığı tasarruflar velisinin yani dedesinin izniyle geçerli olur. O zaman 7 yaşından sonraki çocuğun durumu şey yapılır. Hatta rüşt, reşit diyoruz. Sefihin zıttı. Yani o veli vasi bu şeyi dener. O çocuğu imtihan eder. Eğer onun reşit olduğunu görürse. Ne demek reşit? Yaptığı tasarrufların aklın ve dinin gereklerine uygun olduğunu sonucuna varırsa ona teslim eder. Ergen olunca. Ama çocuk ergen olmuş da daha bilmiyor. Veyahut da akli melekesi tam değil. Veya savurgan, ona biz sefih diyoruz.
Sefih.
Ona verilmez malı. Ta o aklı başına gelinceye kadar velisinin elinde tutulur.
Eyvallah. Hocam internette normalde ücretli olan bir program. Ya oyun, kitap, müzik vesaire. Bu içerikleri ücretsiz bir şekilde indirmek ve bunları kullanmak helal midir denmiş.
Ya şimdi dinimizin en çok önem verdiği konulardan birisi emeğe saygıdır. Emek eskiden sadece bilek gücüyle belki oluyordu ama şimdi bilek gücünden ziyade zihin gücü. Emek üretiyor. Bu senin saydığın şeyler bir emek mahsulü mü? İnsanlar onun için mesai harcıyor mu? Masraf ediyor mu? Bunun insanlar tarafından kullanılmasına mani olmak kullanılmamasını isteyebiliyor mu? isteyebiliyor. Bunlara uymak lazım. Mesela diyelim ki bir yazar bir kitap yazdı. Genelde kitapların baş tarafında her hakkı mahfuzdur diye yazar. Yani bu ne demek? Bir başkası bunu izinsiz olarak taklit edemez. Yenisini yapamaz. Niye? Çünkü o bir ürün. Aynı şekilde bu internetteki ürünler de izinsiz olarak kullanılamaz. Ama bunu üreten kişi piyasaya açmış. Şey koymamış. Kilit koymamış. Şifre koymamış.
Herkese açık.
Herkese açık izin vermiş. O olabilir. Tabii bu kitap konusuyla %100 uyuşmaz. Çünkü kitapta okuma ayrıdır. Mülk edinme ayrıdır veya istinsah etme ayrıdır. Ama bunlar öyle değil. Açtın mı doğrudan seyrediyorsun. Ya sen onu kopyalayıp satamazsın zaten. O da caiz değildir. Yani burada dediğim gibi emeğe saygı önemlidir. Eğer bu emek sahibi sınırlar koymuşsa o sınırları aşarak ondan yararlanmak caiz olmaz.
Eyvallah hocam. Hocam borsada helal olan bir şirkette hissemiz var. Bu hisselere zekat düşer mi?
Hisse ne demek? Yani bir kimsenin bir yerde hissesi varsa bunun anlamı nedir? Orada ortak demektir.
Evet.
Dolayısıyla bu hissesi oranında o helal işlem yapan işletmeye bu ortak olmuş demektir. Dolayısıyla hissesi oranında o işletmenin zekata tabi olan mallarından bu kişinin hissesine düşen pay oranında zekatını verecek.
Vermesi gerekir.
Nasıl ki ikimiz ortaksak ve ikimizin ortak malına her ikimiz de kendi payına göre zekat vermesi gerekiyorsa
orada da vermesi
orada
gerekir.
Da aynıdır.
Eyvallah hocam. Şimdi hocam yetim bir çocuğa sponsor olmak zekat yerine geçer mi? Yani onun yıllık masraflarını karşılamak
şimdi,
her ay.
Bir bağışın zekat olması için iki tane şart var. Bir niyet, bir de temlik.
Evet, nedir hocam
onu? Yani niyet o bir kimse birisine mal verirken zekat olarak vermeye niyet edecek içinde. Temlik de onun mülkiyetine geçirecek mülkiyetini. Yani verecek. Şimdi sponsor olan çocuk kişi eğer o çocuğa evine getirip yemek yediriyorsa o yedirdiği yemeği zekata sayamaz. Ama çocuğa para veriyor. Veya çocuğa efendim şey yapıyor. Elbise alıyor. Veya çocuğa alıp götürmesi için yiyecek maddesi. Orada yemesi için değil. Alıp götürmesi için alıyor. Bunları zekat niyetiyle yaparsa tabii o çocuk fakir. Verebilir. Tabii burada bir de şu var. Küçük çocuk, yetişkin çocuktan bahsettik ya.
Evet.
Eğer bu çocuk ergenlik çağına gelmemişse onun velisi veya vasisi kimse ona vermek lazım. Çocuğun kendisine değil. Gerçi bu şeyde zekat gibi olan şeylerde mümeyyiz olan yani 7 yaşından büyük olan çocuklara verilebiliyor o. Yani onun bir fıkhi bir açıklaması var, ona girmeyelim şimdi.
Detaylı.
Yani bu insanların yaptığı tasarruflar ya sırf zarar olabilir. Ya sırf menfaat olabilir veya zarara da menfaate de elverişli olabilir. 7 yaşının üzerindeki çocuk kendisi için sırf menfaat olan, kendisine bir mal girip de karşısında mal çıkmayan tasarruflarda bulunabilir. Dolayısıyla 7 yaşını geçmişse o çocuğa zekat verebilir. İster o sponsor olan olsun, ister yabancı olsun. Ama demin dediğim gibi onun mülkiyetine geçirmesi lazım o çocuğun. Yoksa akşam gelmiş, 2 gün evde yatmış, yemek yedirmiş, onu zekat asana olmaz.
Zekatlerini saymak olmaz. Hocam maddi durumu yeterli olan erkek için hacca gitmek farzsa bu durum eşine de yansır mı?
Yansımaz. Şimdi yani bu mali ibadetler olsun, bedeni ibadetler olsun kişiseldir.
Şahsını ilgilendirir.
Yani o ibadetin farz olması için gerekli olan şartlar.
Evet.
Kimin için ise, kime var ise ona farz olur. Mesela zekat. Kim bir malı varsa eşlerden, aile efradından ona zekat farz olur. yoksa herkese değil. Bu hac ibadeti de işte farz olması için yol emniyeti lazım ve belli bir maddi güce sahip olması lazım kişinin. Oraya yol bulabilmesi lazım. Adamın maddi gücü yerinde ama hanımının parası pulu yok, götürmek zorunda değil. Ama genelde gücü olanlar götürüyorlar. İyi de yapıyorlar yani. Çünkü o mal kazanılırken genelde hanımların da emeği var elbette. Ya hanımlara farz olmasa bile en azından onları gönlünü hoş tutmak için imkanı olan götürmek. Evet,
çok ince hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam, lokma döktürüp dağıtacağım, yemek getireceğim gibi sözler adak sayılır mı diyor.
Şimdi adak nedir? Farz veya vacip cinsinden olan bir şeyi yapmayı kendisine görev edilmesidir. Mesela şu kadar süre oruç tutacağım. Oruç farzdır.
Evet. Onu zaten yapacaksın.
Yapacaksın. Veya kurban keseceğim. Bu bir adaktır. Onu yerine getireceksin. Şimdi burada lokma dökeceğim.
Evet. Yemek yedireceğim.
Yemek yedireceğim dediği zaman eğer bu adağım olsun veya şu iş olursa demiyorsun, o zaman bu adak olmaz. Yani çünkü ondan zengin de alıyor, fakir de alıyor her birisi. Halbuki adağın zengin tarafından tüketilmesi caiz değil. Yani adak olan bir malın zengine verilemez. Bugün bazen mesela Eyüp Sultan'a falan gidildiği zaman orada araçlar var. Lokma araçları. Oraya sıraya duruyor insanlar.
Evet.
Orada alıyorlar. Onun içinde zengini de var, fakiri de var.
Evet.
İhtiyaçlısı da var, ihtiyaçsızı da var. Bu zekat adak olmaz. Ama adağım olsun, borcum olsun, şu işim olursa lokma döktüreceğim veya fakirlere yemek yedireceğim.
Yemin ederse bunun üzerine o ayrı bir konu mu,
o
yoksa?
Yemin ayrı.
Yoksa yine adağa girer mi?
Girmez. Adağım olsun eğer diyorsa ve bu ancak fakirler için derse o zaman adak olur. İster yemek olsun ister lokma olsun.
Adağı zenginlere dağıtamaz.
Veremez zenginlere.
Tamamen adak, garibanlara vermez.
Adak kurbanının etinden de zenginlere veremez. Onu sadece fakirlere vermez.
Anladım hocam, anladım. Hocam şimdi koruyucu aile kapsamında himayeye alınan çocuklar için devletin ödediği paranın alınmasında dinen bir sakınca var mıdır diyorlar.
Şimdi alınabilir ama o çocuğa harcanmak kaydıyla. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yetimlerle ilgili ayet-i kerime var. Yani o zamanlar diyelim ki baba savaşta ölüyor, amca o çocuğun velisi oluyor. Veya diğer bir yakını biraz önce bahsettik, velisi oluyor. O şeylere, velilerle ilgili tabii o yetimin malı velinin elinde. Ayette diyor ki işte onları deneyin. Rüşt çağına geldikleri zaman eğer onlardan siz rüşt görürseniz mallarını verin. Yine orada şu var. Eğer siz fakirseniz makul ölçüler içerisinde ondan yararlanabilirsiniz yetimin malında diyor. Şimdi bu devlet yetime sponsor olan kişiye para veriyor. Verebilir, devlettir, vatandaşına verebilir ama eğer bu yetime sponsor olan, yetime bakan kişi muhtaç değilse,
maddi durumu iyiyse,
zaten maddi durumu iyi değilse o yetimi niye alsın yanına? Genelde yani bunların maddi durumu iyidir. Dolayısıyla bunların yapmaması, o devletten aldıkları parayı kendilerine değil tamamen yetime harcamaları kaydıyla alabilirler.
Anladım hocam. Hocam tavaf esnasında abdesti bozulan kişinin ne yapması gerekir diye bir soru
Şimdi Hanefi mezhebine göre tavafta abdestli olmak vaciptir. Vaciptir. Diğer mezheplere göre farzdır. Şimdi bir kimsenin tavaf esnasında abdesti bozulursa Hanefi mezhebine göre gider, abdest alır ve kaldığı yerden devam eder. Mesela Kabe'nin etrafında dönüyoruz ya.
Evet.
Her bir dönmeye şavt diyoruz. Ha, diyelim üçüncü şavtın ortasında abdesti bozuldu. Gider abdestini alır gelir ve o üçüncü şavtta kaldığı yerden
devam eder.
Devam ederek yediye tamamlar. Tekrar. İsterse de baştan alır.
Burada doğru olan hangisidir hocam?
Ya fark etmez.
Fark etmez.
Fark etmez. Ama şu, yani diğer mezheplerde var bazı, zannediyorum Hanbeli ve Maliki mezheplerinde baştan alması gerekiyor. Şafii de Hanefiler gibi de. Bu mezheplerin o ihtilafından da korunmak için baştan alması daha faziletli diyebiliriz.
Eyvallah. Hocam, kadının anne baba ve akraba ziyaretlerine kocanın bir sınırlama getirmesi dinen sakıncalı mıdır? Öyle bir yetkisi var mıdır
şimdi
kocanın?
Şimdi şöyle, bu akrabaya göre ve ziyaret süresine göre farklılık olur. Bir defa bu sıla-i rahim dinimizde fevkalade önemli. Ne demek sıla-i rahim? Akrabayı ziyaret etmek, akrabayla ilişkiyi sürdürmek. Ve akraba deyince de insanın ilk aklına gelen evlattır, ana babadır. Dolayısıyla bu biraz da örfi olmakla beraber bizim fıkhi kaynaklarımızda koca karısının en az aynı yerde oturuyorlarsa haftada bir defa ziyarete gitmesine engel olamaz. Ana babanın dışındaki akrabalar daha süreli olabilir. 6 ay diyen var. Daha uzun, daha kısa diyen var. Dediğim gibi bunlar biraz da örfidir. Ama bunlarla tamamen ilişkiyi kesebileceksin, konuşmayacaksın, görüşmeyeceksin şeklinde bir kısıtlama getiremez, günahtır. Maalesef bu cahilliği yapan insanlar
ülkemizde
çok.
Hocam, şimdi bir de hatimle alakalı bir soru var. Bu da çok günümüzde yapılan bir şey. Bir gruba hatim için cüz okuyacaktım. Zamanında yetiştiremedim. Hatimin duası yapıldı, bağışlandı. Benim ne yapmam gerekiyor?
Şimdi bu hatim Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaktır.
Evet.
Ve burada normal olan bir kişinin kendisinin baştan sona Kur'an-ı Kerim'i okumasıdır.
Bu hatimdir.
Hatim budur. Peki 30 kişi bir araya geliyor. Evet. Her biri bir cüz alıyor ve bir gün birer gün okuyor, bir gün okuyor.
Bir günde okuyorlar.
Herkes kendi okuduğunun sevabını alır.
Hatim yapılmış mıdır?
Bu hatim yapılacak diye bir şart yok zaten. Ne kadar okunmuşsa o kadar sevap alınır.
Hatim diye bir kültür var ya hocam bizde.
Ha, o zaman hatim yapmanız sayılmaz. Eğer birileri eksik yapmış o anlamda. Ama o Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar okuduklarının karşılığını alırlar. Ve bunun karşılığını almak için de illa hatim duası yapmak şart değil. Hatim duası yapmadan da bu sevap alınır. Ama eğer birilerine bağışlanacaksa ya baştan niyet edilir, onun sevabını bağışlamak üzere okur veyahut da işte okuduktan sonra dua yaparak bağışlar. Ki genelde bizde ikincisi uygulanıyor. Yani Kur'an-ı Kerim hatim bittikten sonra dua ediliyor. Sadece hatimde değil dua. Mesela mevlütlerde falan dua yapılıyor. Evet.
Mevlüt kültürünü nasıl gözlemliyorsunuz hocam? Mevlüt kültürü normalde dinimizde var mıdır? Yani?
Ya şimdi mevlüt nedir? Şimdi mevlüt dediğimiz zaman biz ne anlıyoruz? Yani, Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat diye peygamberimizi öven, Allah'a dua eden şiirleri.
Evet.
Bu okunuyor. Bir de bunun arasında işte Kur'an-ı Kerimler okunuyor, salavat-ı şerifeler okunuyor. Buna karşı çıkanlar var. Yani karşı çıkanlar neye var? Bu bir bidattir diyorlar. İşte Kur'an'da böyle bir şey yok, peygamberde böyle bir şey yok. Şimdi peygamberimiz zamanında da peygamberimizi öven şiirler yazılmış. Ve Peygamber Efendimiz onları taltif etmiş. Sonra daha sonraki zamanlarda yazanlar olmuş. Kaside-i Bür'e var. Kaside-i Bür'de var. Bunlar da Peygamberimizi anlatan şiirler. Bunlar okunmuş. Her dilde de var bunlar. Türkçe'de de var, Arapça'da da var, Kürtçe'de de var,
var.
Arnavutçu'da da vardır. Yani Müslüman olan her toplulukta bunlar var.
Var.
Şimdi mevlüt okunurken ne oluyor? Bunlar okunuyor. İnsanlar orada bir vecde geliyor. Keyif alıyor ibadet türünden. Sonra ayetler, Kur'an-ı Kerim okunuyor, o sevap. Salavat-ı şerife getiriliyor, o sevap. Dua ediliyor, o sevap. Şimdi dolayısıyla buna karşı çıkmamak lazım.
Bunu sahiplenmek mi lazım?
Yani bu, evet, bu kültür devam etmeli. Çünkü Öyle aileler var ki evlerine Müslümanlık sadece bu mevlit de giriyor. Şimdi mevlit okutmak insanların İslam'ın diğer ibadetlerini yapmasına engel değil. Engel olmuyor. Eğer engel olsaydı. Mesela şöyle bir söz söylendir. Her bir at bir sünneti kaldırır öldürür evet. diye. Eğer öyle olsaydı bu uygun değil derdik. Ama öyle değil ki. Yani bunun farz, vacip, mutlak olması gereken bir ibadet olduğuna inanmamak. Ve mevlüt okuttuk, iş bitti. Bu düşünce de olmamak kaydıyla. Mevlüt geleneği devam etmelidir. Efendim, yani insanlar şarkı söyleyip şarkı dinliyorlar, türkü söyleyen türkü dinliyorlar, müzik dinliyorlar. Bunlara ses çıkarmayıp da mevlidiyle uğraşmanın bir anlamı yok.
Kesinlikle katılıyorum hocam. Bir de çok yaygın bir şey yani sünnet olan çocuğun mevlidi ayrı, düğünün mevlidi ayrı, nişanın yani mevlidi ayrı.
Sonuçta bunlar bir dini bir his veriyor değil mi?
Evet sana? Evet. Uhrevi bir ortam oluşturuyor
aslında. Ama bir de şu var, hatta geçen bir arkadaşla konuşuyorduk. Mevlid şeylerde, sünnetlerde özellikle. Mevlid okunuyor, dua ediliyor, arkasından da içkiler içiliyor.
Oo.
Maalesef bunlar var. Bu öyle de olmamalı.
Böyle de olmamalı, evet kesinlikle hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Ağzınıza gönlünüze sağlık diyelim.
Amin, sizden de.
Efendim Erkam Radyo'da Fıkıh Saati'nin bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.